Elçilerin İşleri 19. bölüm 6 ve 7. ayetlerde Pavlus ellerini onların üzerine koyunca kutsal ruh üzerlerine indi ve bilmedikleri dillerle konuşup peygamberlik etmeye başladılar. Aşağı yukarı 12 kişiydiler diye yazar. Bu insanlar şimdi İncil'i başka dillerde, insanların anlayabileceği başka dillerde konuşabiliyorlardı. Efes, Roma İmparatorluğu'nun birçok dilinin konuşulduğu kentlerinden birisiydi. Pentekost gününde Yeruşalim'de nasıl birçok dil birden konuşuluyorduysa, Efes'te de insanlar böylesine çok farklı dillerde konuşuyorlardı. Doğu ile Batı Efes'in sahillerinde buluşuyordu. Efes o günlerin en önemli kentiydi. İman eden bu insanlar şimdi kurtuluş haberini kentte yaşayan her insana kendi dillerinde anlatabileceklerdi. Dikkat ederseniz orada bulunanların sayısı 12 idi. Efes'teki müjde duyurma hizmetinin başlangıcı böyle olmuştu. Paulus'un Korint kentinde verdiği ruhsal hizmet çok büyüktü ama Efes'teki hizmeti çok daha büyük olacaktı. Elçilerin İşleri 19. bölüm 8 ila 10. ayetler arasında havraya giren Paulus cesaretle konuşmaya başladı. 3 ay boyunca oradakilerle tartışıp durdu. Onları Tanrı'nın egemenliği konusunda ikna etmeye çalıştı. Ne var ki bazıları sert bir tutum takınıp ikna olmamakta direndiler ve İsa'nın yolunu halkın önünde kötülemeye başladılar. Bunun üzerine Paulus onlardan ayrıldı. Öğrencilerini de alıp götürdü ve Trenus'un dershanesinde her gün tartışmalarını sürdürdü. Bu durum 2 yıl sürdü. Sonunda Yahudi olsun, Grek olsun, Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti. Paulus sinagogdan ayrılmak zorunda kalmıştı çünkü kendisine karşı duranların sayısı çoktu. Bu nedenle çalışmalarını Trenus'un dershanesine kaydıran Paulus orada her gün halka konuşuyordu. Neydi bu Trenus'un toplantı salonu ya da dershanesi denen yer? Burası özellikle Efes'te yaşayan insanlar için kurulmuş özel bir okuldu. Bunların genellikle öğle saatlerinde 3 saat süren bir dinlenme zamanları olurdu. Öyle sanıyorum ki Paulus orada bir yer kiralamıştı ve öğlen saatlerinde oraya gelen insanlara Tanrı sözünü duyuruyordu. Paulus'un buradaki çalışmaları 2 yıl kadar sürdü. Bunun sonucunda Asya bölgesinde yaşayanların hepsi, hem Yahudiler hem de Yunanlılar Tanrı'nın sözünü duydular. Bu durum Tanrı sözünün o günlerde hangi yollarla yayıldığı konusunda bize bazı fikirler vermektedir. Öyle anlaşılıyor ki Kolese'deki inanlar topluluğu da bu dönemde oluşmuştu. Sizin de bildiğiniz gibi Paulus hem Kolese'de hem de Roma'daki topluluklara yazdığı mektupları o toplulukları daha henüz ziyaret etmeden önce yazmıştı. O toplulukları başlangıçta görmediyse de o toplulukların oluşmasını sağlayan kişi kendisiydi. Peki bu nasıl oluyordu? Yanıtı çok basit. Bu Trenus dershanelerinde Paulus'un derslerini dinleyenler aracılığıyla kurtuluşla ilgili iyi haber tüm bölgeye bu yolla yayılmaktaydı. Korint'teki inanlılar Paulus'tan kendilerini ziyarete gelmesini istediklerinde onlara yanıt olarak şunları yazıyordu. 1. Korintliler 16. bölüm 7 ila 9. ayetler arasında. Şu ara ayaküstü uğramak istemiyorum size. Çünkü Rab izin verirse bir süre aranızda kalmayı umuyorum. Ama Pentekost'a dek Efes'te kalacağım. Çünkü önümde etkin biçimde çalışabileceğim geniş bir kapı açıldı. Buna karşı direnen de çok. 2 yıl boyunca sevinç getirici haber öylesine çok duyulmuştu ki, bunun sonucunda Ön Asya'da yaşayıp da bu haberi duymayan hiç kimse kalmamıştı. Sanımca Ön Asya'daki 7 kilise Elçi Paulus'un bu dönemde Efes'te verdiği vaazlarının sonucunda ortaya çıkmıştı. Herhalde Paulus'un bu bölgede yaptığı çalışmalar onun hayatındaki en yoğun ve en bereketli çalışmaları olmuştu. Elçilerin İşleri 19. bölüm 11. ayette ise Tanrı Paulus'un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu diye yazar. Kutsal kitapta dilimize mucize olarak tercüme edilen sözcük için Grekçe'de değişik sözcükler bulunmaktadır. Bu ayette olağanüstü ya da güçlü işler terimi için kullanılan Grekçe sözcük dunamis sözcüğüdür ve dynamait sözcüğü de bu sözcükten gelmektedir. Dunamis sözcüğü güçlü etkili işler anlamına gelmektedir. Tanrı Paulus'un eliyle özel güçlü işler yapmaktaydı. Paulus burada elçilere özgü armağanlarını kullanıyordu. Burası Atina'dan ya da diğer herhangi bir yerden çok daha büyük olan bir din merkeziydi. Büyük Artemis ya da diğer adıyla Diana tapınağı bu kentteydi ve bu bağlamda sürdürülen ibadetlerin tümü şeytaniydi. Tanrı böylesine etkili bir muhalefete karşı durabilmesi için Paulus'a bazı özel güçler vermişti. Elçilerin İşleri 19. bölüm 12. ayette şöyle ki, Paulus'un bedenine değen peşkiri ve peştemaller hasta olanlara götürüldüğünde hastalıkları yok oluyor, kötü ruhlar içlerinden çıkıyordu diye yazıyor. Burada söze edilen mendiller ve peşkirler neydi? Eskiden bunlar bir tür havlu gibiydi. Paulus bunları çalışırken kullanırdı. Anımsayacak olursanız Paulus bir çadır ustasıydı ve bu dönemde iklimi sıcak bir ülkede bulunmaktaydı. Çalışırken terlediğinden bu bezleri terlerini silmekte kullanıyordu. Bu nedenle de epey kirliydiler. Paulus'un ter kokuları onların üzerine sinmişti ama buna rağmen insanlar onun bu ter kokulu kirli çamaşırlarını alıyorlar ve hastalıklarından şifa buluyorlardı. O dönemlerde o bölgelerde bazı gizemli dinler vardır ki bunlar beyaz giysiler giyerler ve insanların giysilerinin temiz ve beyaz olması gerektiği üzerinde dururlardı. Her şey aynen böyle tertemiz ve bembeyaz olmalıydı. Öyle anlaşılıyor ki Tanrı bütün bu gibi şeyleri kınıyordu. Onun yerine kirli çamaşırlar ve giysilerle hasta insanlara şifa veriyordu. Burada Paulus'a özel bir güç verilmiş olduğunu anlıyoruz. Bildiğim kadarıyla bugün de dahil olmak üzere bu tür şeylerin olduğu tek olay bu olaydır. Birinin eline bir mendil alıp da burada güç var demesi hemen hemen küfür etmek demektir. Paulus'un mendili eski bir mendil parçasıydı. Tanrı bu bez parçasını o günün putperestlerini azarlamak için kullanmıştır. İnsanlar Paulus'un bu eski ve kirli ter kokulu çamaşırlarını ellerine aldıklarında hastalar iyileşiyor, cinler kovuluyordu. Elçilerin İşleri 19. bölüm 13. ayette ise çevrede dolaşıp kötü ruhları kovmakla uğraşan bazı Yahudiler de kötü ruhlara tutsak olanları Rab İsa'nın adını anarak kurtarmaya kalkıştılar. Paulus'un tanıttığı İsa'nın adıyla size emrediyoruz diyorlardı. Bunlar Paulus'un yaptığı şeyleri görünce kendileri de aynısını yapmak istemişlerdi. Bunun sonucunda çok ilginç bir olay ortaya çıkacaktı. Dinleyelim. Elçilerin İşleri 19. bölüm 14 ve 15. ayetlerde bunu yapanlar arasında Sekava adlı bir Yahudi başkâhinin 7 oğlu da vardı. Kötü ruh ise onlara şöyle karşılık verdi. İsa'yı biliyor, Paulus'u da tanıyorum ama siz kimsiniz? Dikkat ederseniz bu insanlar kahindirler. Kahinler gerçekten bu tür şeylere kaptırmışlardı kendilerini. Burada tanınmak sözcüğünün Grekçesi ginoskodur. Bu sözcük imanla tanımak anlamını vermez. Buna göre kötü ruhlar İsa'yı sadece bilgi aşamasında tanıyorlar, onun kim olduğunu biliyorlardı. Elçilerin İşleri 19. bölüm 16. ayette ise içinde kötü ruh bulunan adam onlara saldırdı. Hepsini alt ederek bozguna uğrattı. Öyle ki o evden çıplak ve yaralı olarak kaçtılar diye yazıyor. Sekava'nın oğullarının Paulus'un yaptığı mucizeleri taklit etme çabası geri tepmişti. Bu geri tepme olayı onları öyle rezil bir duruma getirmişti ki utançlarından herhalde yerin dibine girmişlerdi. Elçilerin İşleri 19. bölüm 17. ayette ise bu haber Efes'te yaşayan bütün Yahudilerle Greklere ulaştı. Hepsini bir korku aldı ve Rab İsa'nın adı büyük bir saygınlık kazandı diyor. Bu olayın yarattığı etkiyi herhalde görmektesiniz. Bu olay Rab İsa'nın adının bu putperest kentin her yanına yayılmasına yol açmıştı. Efes büyük bir kentti ve tüm kent bu haberle sarsılmıştı. Paulus ile elçilerin gerçekleştirdikleri mucizeler bugün duyduğumuz türden mucizeler değildi. Rab İsa'nın adı onlar aracılığıyla yüceltiliyor, büyütülüyordu. Elçilerin İşleri 19. bölüm 18 ve 19. ayetlerde ise iman edenlerin birçoğu geliyor, yaptıkları kötülükleri itiraf edip anlatıyordu. Büyücülükle uğraşmış bir sürü kişi de kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktılar. Kitapların değerini hesapladıklarında toplam 50 bin gümüş tuttuğunu gördüler diye yazıyor. 50 bin parça gümüş bugünkü değeri yaklaşık 7500 eurodur. Bütün bu kitaplar kentin meydanında bir güzel yakılmıştı. Herhalde güzel bir şenlik ateşi olmalıydı. Tam 7500 euroluk bir ateş. İşte Efes'te böyle yaptılar. Elçilerin İşleri 19. bölüm 20 ve 21. ayetlerde ise böylelikle Rabbin sözü güçlü biçimde yayılıp etkinlik kazanıyordu. Paulus bu olup bitenlerden sonra Makedonya ve Ahaya'dan geçip Yeruşalim'e gitmeye karar verdi. Oraya gittikten sonra Roma'yı da görmem gerek diyordu. Bu olaylar yani Doktor Luka'nın buraya kaydettiği olaylar son bulunca Paulus'un bu haber gezisi sırasında Roma'ya da gitmeye niyetlendiğini görmekteyiz. Tabii Paulus Roma'ya gitmesine gitti ama bu gidiş hiç de burada planladığı biçimde olmayacaktı. Elçilerin İşleri 19. bölüm 22. ayette yardımcılarından ikisini Timoteus ile Erastus'u Makedonya'ya göndererek kendisi bir süre daha Asya ilinde kaldı diye yazar. Paulus Korint kilisesine bu dönemde yazdı. Öyle anlaşılıyor ki Korintlilere yazılan mektubu onlara Timoteus ile Erastus iletmişti. Her ne kadar bu mektup Korintlilere hitaben yazıldıysa da Filipi ve Selanik kentlerinin bulunduğu Makedonya'ya da Atina ve Korint kentlerinin bulunduğu Ahaya'ya da ulaşacaktı. Kendisine Efes'te büyük bir kapı açıldığını ama birçok karşı duran kişi olduğunu Paulus bu mektubunda yazmıştır. Bütün bu karşı koymaların gerisinde şeytanın yer aldığını açıkça görmekteyiz. Çünkü Efes putperest inancının ve şeytana tapınmanın merkeziydi. Bugün gördüğümüz şeytana tapma olayı hiç de yeni bir şey değildir. Elçilerin İşleri 19. bölüm 23. ayette ise o sırada İsa'nın yoluna ilişkin büyük bir kargaşalık çıktı der. Hristiyan kilisesinin ya da Mesih inanları topluluklarının o günlerde mezhep adı da olmak üzere herhangi bir adı yoktu. Bu inanca basitçe yol deniyordu. Bu yolun yeni bir yol olduğu belliydi. Burada sözü edilen yol Rab İsa'nın kendisiydi. Çünkü İsa Mesih Yuhanna 14. bölüm 6. ayette yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez diyordu. Elçilerin İşleri 19. bölüm 24. ayette Artemis Tapınağı'nın gümüşten maketlerini yapan Dimitrios adlı bir kuyumcu el sanatçılarına bir hayli iş sağlıyordu diye yazıyor. Artemis Tapınağı büyük bir putperest tapınağıydı ve aynı zamanda büyük bir iş merkeziydi. Buna bir tür para merkezi yani borsa da diyebilirsiniz. Bu yer aynı zamanda günahın da merkeziydi. Burada ve çevresinde çok büyük bir ahlaksızlık vardı. Din ve dinciliğin insanı nedenli aşağılara sürüklediği doğrudur. Bu tapınak antik dönemlerin 7 harikasından birisiydi ve gelmiş geçmiş en büyük Yunan tapınağıydı. Tapınak görünüş olarak çok güzeldi ve çeşitli sanat işleriyle süslenmişti. Ama Artemis heykeli çok iğrenç bir heykeldi. Bu Yunanların lütufkar imajlarındaki Artemis değil ama daha çok göğüslü bereket tanrısı imajındaki oryantal Artemis'ti. Bu adamlar Artemis'in gümüşten yapılma heykellerini satıyorlar ve bu ticaret onlara çok büyük paralar getiriyordu. Paulus'un ruhsal hizmeti işte onların bu ticaret işleriyle çatışıyordu şimdi. Elçilerin İşleri 19. bölüm 25 ila 27. ayetler arasında sanatçıları ve benzer işlerle uğraşanları bir araya toplayarak onlara şöyle dedi. Efendiler bu işten büyük kazanç sağladığımızı biliyorsunuz. Ama Paulus denen bu adamın elle yapılan tanrıların gerçek tanrılar olmadığını söyleyerek yalnız Efes'te değil neredeyse bütün Asya ilinde çok sayıda kişiyi kandırıp saptırdığını görüyor ve duyuyorsunuz. Hem bu sanatımız saygınlığını yitirmek tehlikesiyle karşı karşıyadır hem de ulu tanrıça Artemis'in tapınağının hiçe sayılması ve bütün Asya iliyle bütün dünyanın tapındığı tanrıçanın ululuğundan yoksun kalması tehlikesi vardır. Sizin de göreceğiniz gibi bu kişinin önderliğindeki sanatçıların başlattığı ayaklanmanın temel nedeni kendi ekmek teknelerinin tehlikeye girmiş olmasıydı. Bu adamlar gümüşten küçük heykeller yapıp bunları satıyor ve bu ticaretten epey yüklü bir kazanç sağlıyorlardı. Artemis Tapınağı antik çağların 7 harikasından biri olduğundan birçok insan burayı görmeye gelirdi. Bu nedenle bu sanatçılar söz konusu heykelleri satarak büyük paralar kazanmaktaydılar. Ve gün geçtikçe daha da zenginleşiyorlardı. Size açıkça söylemeliyim, bir adamın canını yakmadan cebindeki parayı alamazsınız. Artemis tapıcılığı Ön Asya'da çok yaygındı. Efes o dönemde hem bir ticaret merkezi, hem bir din merkezi, hem de tapınma merkeziydi. Efes, Doğu ile Batı'nın birleştiği bir yerdi ve her ikisinin kötüleri de hep oradaydı. Elçilerin İşleri 19. bölüm 28. ayette ise oradakiler bunu duyunca öfkeyle doldular. Efeslerin Artemis'i uludur diye bağırmaya başladılar. Bunlar ellerinde pankartlarla kenti bir baştan bir başa dolaşıyorlar ve Efeslerin Artemis'i yücedir diye bağırıyorlardı. Elçilerin İşleri 19. bölüm 29 ve 30. ayetlerde ise kent büsbütün karıştı. Halk Paulus'un yol arkadaşlarından Makedonyalı Gaius ve Aristarhus'u yakalayıp sürükleyerek birlikte tiyatroya koşuştu. Paulus halkın arasına girmek istediyse de öğrenciler onu bırakmadı. Tabi isteselerdi Paulus'a hep birden saldırabilirler, onu kesinlikle öldürebilirlerdi. Anımsarsanız Galatya bölgesinde buna benzer bir olay yaşanmıştı. Elçilerin İşleri 19. bölüm 31. ayette ise hatta Paulus'un dostu olan bazı Asyalı yöneticileri ona haber yollayarak tiyatroda görünmemesi için yalvardılar diye yazıyor. Bu bir tür ayaklanmaydı. Burada geçen Asya bölgesinin bazı yöneticileri Asiark adı verilen din ya da politika görevlileriydiler ve burada Paulus'a kargaşalık çıkaran kalabalığın karşısına çıkmaması yönünde uyarıda bulunuyorlardı. Ona gidip de kargaşalığın içine girmenin saçmalık olacağını ve bunun kimseye bir yarar getirmeyeceğini söylediler. Elçilerin İşleri 19. bölüm 32 ve 33. ayetlerde ise tiyatrodaki topluluk karışıklık içerisindeydi. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Çoğu ne için toplandığını bile bilmiyordu. Yahudiler İskender'i öne çıkarınca kalabalıktan bazıları olayı ona bağladı. Eliyle bir işaret yapan İskender halka savunmasını yapmak istedi. İskender herhalde Paulus'la beraber bulunan inanlardan birisiydi. Ve devam ediyor Elçilerin İşleri 19. bölüm 34. ayette. Ama halk kendisinin Yahudi olduğunu anlayınca hep bir ağızdan yaklaşık 2 saat boyunca Efeslerin Artemis'i uludur diye bağırıp durdu. Bu tam bir kargaşalık ortamıydı. Orada bulunanların birçoğu niçin orada bulunduklarını dahi bilmiyordu. Bu arada hiç kimseye konuşma hakkı tanımıyorlardı. İskender'in konuşmasına da izin vermemişlerdi çünkü bulundukları yerde dolanıp Efes'in Artemis'i yücedir diye bağırmak istiyorlardı. Elçilerin İşleri 19. bölüm 35 ve 36. ayetlerde kalabalığı yatıştıran belediye yazmanı "Ey Efesliler" dedi. Efes kentinin Ulu Artemis Tapınağı'nın ve gökten düşen kutsal taşın bekçisi olduğunu bilmeyen var mı? Bunları hiç kimse inkar edemez. Bunun için sakin olmanız ve düşüncesiz bir şey yapmamanız gerekir. Buradaki kent görevlisi pek tabii ki yerel yönetimde görev yapan bir memurdu. Ve kentin tiyatrosunda toplanan bu kalabalığa bu işi fazla uzattıklarını, artık gürültüyü kesmelerini söylüyordu. Onlara herhalde şöyle diyordu: bakın, işte büyük tapınakla Artemis heykeli orada duruyor. Onlara hiçbir şey olamaz. Onlara karşı tek bir söz dahi söylenemez. Ama bakın sevgili dostum, hem o muhteşem tapınak hem de Artemis heykeli bugün nerede? Her ikisi de yaklaşık 2000 yıl önce yerle bir olmuş, yok olup gitmiştir. Elçilerin İşleri 19. bölüm 37 ve 38. ayetlerde ise "Buraya getirdiğiniz bu adamlar ne tapınakları yağma ettiler ne de tanrıçamıza sövdüler." Dimitrios ve sanatçı arkadaşlarının herhangi birinden şikayeti varsa mahkemeler açık, yargıçlar da var. Karşılıklı suçlamalarını orada yapsınlar, diyor. Kent görevlisi sanatçıların Paulus'la bir davası varsa bunu yasal yollardan mahkemeye götürebileceklerini, mahkemelerin bu tür davalar için açık olduğunu söylüyordu. Elçilerin İşleri 19. bölüm 39 ila 41. ayetler arasında ise "Soruşturacağınız başka bir durum varsa bunun yasal bir toplantıda çözümlenmesi gerekir. Bugünkü olaylardan ötürü ayaklanma suçundan yargılanmak tehlikesindeyiz. Hiçbir gerekçesi olmayan bu kargaşanın hesabını veremeyeceğiz." Bunları söyledikten sonra topluluğu dağıttı, diyor. Kent görevlisi onlara öne sürmek istedikleri bir konu varsa bunun oturulup yasal bir toplantıda çözümlenmesi gerektiğini söylemişti. Bu nedenle onların ellerindeki pankartları indirmeleri, bağırışmalarına bir son vermeleri ve sağa sola koşuşturmaktan vazgeçmeleri gerekiyordu. Yoksa gerçekten isyan çıkarmakla suçlanabilirlerdi. İsyanlar yeni bir şey değildir sevgili arkadaşım. Bütün bu olanlar sanki yeni yaşanıyormuş gibi gelebilir. Böylece kent görevlisi kent tiyatrosunda toplanan kalabalığı dağıtmıştı. Onların yapmış olduğu bu eylemin bir tür suç sayılabileceği uyarısında bulunduktan sonra kalabalık dağılmış, herkes kendi evine dönmüştü. Paulus'un Efes'teki hizmetleri böylece son buluyordu. Paulus Efes'ten ayrılacak ve Makedonya'ya geçecekti. Elçilerin İşleri 20. bölüme geldiğimizde Paulus'un 3. haber gezisinin son bulduğunu görmekteyiz. Paulus Efes'te edindiği deneyimlerden sonra yoluna devam ederek Makedonya'ya, oradaki Filipi kentine, oradan da Troas'a geri dönecek, güneye Milet'e varacaktı. Efes'teki inanlar topluluğunun önderleri onu Milet'te karşılayacaklar ve birlikte yeniden güzel bir beraberlik yaşayarak duygusal bir veda toplantısıyla Paulus'u aralarından uğurlayacaklardı. Şimdi Paulus'un Makedonya'ya gittiğini görüyoruz. Elçilerin İşleri 20. bölüm 1 ve 2. ayetler şöyle der: Paulus kargaşalık yatıştıktan sonra öğrencileri çağırtıp onları yüreklendirdi. Sonra kendilerine veda ederek Makedonya'ya gitmek üzere yola çıktı. Yöreleri dolaşarak imanları yüreklendiren birçok konuşmalar yaptıktan sonra Yunanistan'a gitti. Buradan Paulus'un Atina ve Korint'i yeniden ziyaret ettiğini anlıyoruz. Orada 3 ay kaldı. Suriye'ye deniz yoluyla gitmek üzereyken Yahudilerin kendisine karşı bir düzen kurması nedeniyle dönüşü Makedonya üzerinden yapmaya karar verdi. Piros oğlu Veriyalı Sopater, Selaniklilerden Aristartus ile Sekundus, Derbeli Gaius, Timoteus ve Asya ilinden Tikos ile Trofimos onunla birlikte gittiler, diyor Elçilerin İşleri 20. bölüm 3 ve 4. ayetler. Burada adı geçenler Paulus'un hizmeti sonucunda Rab İsa'ya gelmiş olan Mesih inanlarıydı. Şimdi Paulus'un yanında epey kalabalık bir ekip oluşmuştu. Bu adamlar kurtuluş müjdesini duyurma sorumluluğunu taşıyan birer işçi durumundaydılar. Paulus'un Yunanistan ve Makedonya'dan geçerken orada daha önceki gezileri sırasında kurduğu inanlı topluluklarının hepsini ziyaret ettiğini görmemiz gerekmektedir. Paulus Atina, Korint, Veria, Selanik ve Filipi kentlerine uğramış ve böylece oradaki imanlıları ziyaret etmişti. Böylece Paulus Avrupa'da bulunan bütün inanlı topluluklarını bir kez daha ziyaret ediyordu. Anımsayacağınız gibi Paulus ikinci haber gezisi sırasında Avrupa'da Troas üzerinden geçmişti. Şimdi son haber gezisinde yine Troas'a uğruyordu. Elçilerin İşleri 20. bölüm 5. ayette "Bunlar önden gidip bizi Troas'ta beklediler," diyor. Troas'ta bizleri beklediler sözü diğerleri Troas'ta beklerken Luka'nın hala Paulus'un yanında olduğunu göstermektedir. Bunlar müjdeyi duyurma çalışmalarında Paulus'la birlikte çalışan etkin müjdeci işçiler grubuydu. Bence bu adamlar Paulus'la birlikte daha önce de yolculuk etmişlerdi. Paulus Korint gibi bir yerde müjdeyi duyurmaya yönelik hizmet verirken belki onlar da civar köy ve kasabalarda hizmet ediyorlardı. Koliselilere yazılan mektupta kurtuluş müjdesinin o günlerde tüm dünyada gelişmekte ve ürün vermekte olduğunu görüyoruz. Bu belki inanılmaz gibi görünüyorsa da İncil'in tüm dünyada gelişip ürün verdiği doğruydu. Burada herhangi bir abartma yoktur. Tüm dünya dendiği zaman o günlerde akla Roma İmparatorluğu gelirdi. Buna göre Tanrı sözü tüm Roma İmparatorluğu topraklarına yayılmış durumdaydı. Burada o günlerde elçilerle birlikte ruhsal hizmetlerde emek veren başka insanların da bulunduğunu görmekteyiz. Elçilerin İşleri kitabı bunların arasında en çok Petrus ile Paulus'un hizmetlerine yer vermiştir. Anımsayacaksınız, Petrus Yahudi ulusuna hizmet etmeye atanmış bir elçi, Paulus da uluslara hizmet etmeye atanmış bir elçiydi. Burada Elçilerin İşleri kitabında anlatılan müjdecilik çalışmaları yapılan tüm çalışmaların sadece küçük bir resmini yansıtmaktadır. Elçilerin İşleri 20. bölüm 6. ayette şöyle yazar. Biz de mayasız ekmek bayramından sonra Filipe'den denize açılıp 5 günde Troas'a gelerek onlarla buluştuk. Orada 7 gün kaldık. O zamanlar 5 günde yapılan bu yolculuğun bugün 50 dakikada yapılabilmesi çok ilginçtir. Gerçekten taşımacılık ve ulaşım bugün çok değişmiştir. Bugünkü ulaşım sistemleri çok gelişmiş ve çok başarılı olmakla birlikte bizim ruhsal hizmetlerimiz onlarınki kadar etkili ve başarılı olamamaktadır. Elçilerin İşleri 20. bölüm 7. ayette ise haftanın ilk günü ekmek bölmek için bir araya toplandığımızda Paulus imamlara bir konuşma yaptı. Ertesi gün oradan ayrılacağı için konuşmasını gece yarısına dek sürdürdü diye yazıyor. Bu ayetle ilgili olarak söylediğim birkaç şey var. Onların haftanın ilk günü bir araya geldiklerine dikkatinizi çekmek isterim. İlk dönem Mesihçi toplulukların hangi gün bir araya geldikleri konusunda elimizde var olan kayıtlarda bugünün daima haftanın ilk günü olduğunu görüyoruz. Paulus Korint'teki inanlara armağanlarını haftanın ilk gününde hazır bulundurmalarını söylemişti. Bunu 1. Korintliler 16. bölüm 2. ayette okuruz. Elçilerin İşleri kitabındaki bu ayetimizde de elçilerin ekmek bölmek için haftanın ilk günü toplandıklarını okumaktayız. Buna göre elçiler ve diğer tüm Mesih inanları Rabbin sofrasını kutlamak için bir araya pazar günü geliyorlardı. Paulus onlara o gün vaaz etmişti. İlk dönem inanlı toplulukları haftanın birinci gününde toplanmaktaydı. Bu önemli bir gündü çünkü Rab İsa ölümden o günde dirilmişti. Eski yaratılış sistemi altında en önemli gün 7. gün olan Sep günü, yani cumartesi günüydü. Ama Rab İsa Sep günü süresince mezarda ölü bir durumdaydı. Haftanın ilk günü ise ölümden dirilerek mezardan dışarıya çıkmıştır. Bizler yaşayan Mesih'le bir olduğumuz için artık haftanın birinci gününde toplanmaktayız.